Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1401, Hicri Kameri 7 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 29 Ocak 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, dinleyicilerle baş başa ve Düzenli Hayat isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İran Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Hoy depreminde yaralıların sayısı 580'e ulaştı. Reisiyle Aliyev telefonda görüştü. Galibaf, Afrika İslam dünyasının en önemli kültürel ve ekonomik fırsatlarındandır dedi. İran'ın batısında 100 adet silah ele geçirildi. Ve Türkiye'den 2831 göçmen sınır dışı edildi. Şimdi haberler. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'ndeki İran Sanayi Fuarı'nda 3 saat boyunca incelemelerde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Tahran'daki İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'ndeki düzenlenen İran Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Ayetullah Hamine'yi yeni ürünleri inceledi ve yetkililerinden bilgi aldı. Bu fuarda madencilik, elektronik, telekomünikasyon, havacılık, uydu, otomobil üretimi, tarımcılık, gıda, demiryolu, baraj ve enerji santrali, kara, deniz ve hava taşımacılığı, inşaat, beyaz eşya, tekstil, elektrik, petrol ve petrokimya sanayi alanlarıyla ilgili kazanımlar sergilendi. Ayetullah Hamine'yi 1401 Hicri Şemsi yılını üretim, bilgi tabanlı, teknoloji ve istihdam yaratma yılı olarak adlandırmıştı. Batı Azerbaycan valisi Hoy depreminde yaralıların sayısını 580'e ulaştığını bildirdi. Dün gece saat 21.44'te 5,9 Richter büyüklüğünde bir deprem İran'ın Batı Azerbaycan'ın kuzeyinde yer alan Hoy kentini sarstı. İran Press'in haberine göre Muhammed Sadık Muhtemedyan, pazar erken sabah saatlerinde bu olayda yaralananların sayısını 580 olarak açıkladı ve bu sayıdan 6 kişinin ameliyat olduğu ve 20 kişinin de ağır yaralarından dolayı hastanede yattıklarını duyurdu. Vatandaşların çoğu ayaküstü tedavi görerek taburcu edildiler. Bundan önce İran'ın acil servis sözcüsü Halid'i Hoy kentinde iki yurttaşın da öldüğüne dair raporlar olduğunu söylemiştir. Yaklaşık 70 köye depremin verdiği zarar hakkında bilgi veren muhtemedyen şunları ekledi. Muhtemel hasarın miktarını incelemek için uzmanlar depremin merkez üssünün 30 kilometrelik bir yarı çapına gönderildi. Batı Azerbaycan valisi depremin olduğu bölgede havanın çok soğuk olmasına işaretle şunları söyledi. Halkın barınması için kampların oluşturulması ve köylere çadırların dağıtılması gündemdeki konular arasında yer alıyor. Silahlı kuvvetlerin iyi imkanlar sağladığını belirten Muhtemedyan sözlerine şöyle devam etti. Doğu Azerbaycan başta olmak üzere çevre illerden de çok iyi destekler sağlandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetleri aralarındaki ilişkilerin iki milletin düşmanların imalarıyla etkilenmesine izin vermeyeceğine vurgu yaptı. İran Press haber ajansının bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi cumartesi akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde baş gösteren olay nedeniyle İran hükümeti ve halkının taziyelerini iletti. İlgili kurumların bu olayın boyutlarını takip etme misyonuna değinen Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan halkına ve hükümetine aynı duyguyu paylaştığını dile getirdi. Reisi ayrıca iki millet olan İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin kopmaz kültürel ve tarihi bağlara dayandığını belirterek, İran ve Azerbaycan hükümetinin aralarındaki ilişkilerin iki milletin düşmanlarının imalarıyla etkilenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Bu telefon görüşmesinde İlham Aliyev, İranlı mevkidaşının ülkesinin halkı ve hükümetine gösterdiği sempati ve başsağlığı için şükranlarını dile getirerek, bu beklenmedik bir cinayetti ancak iki, affedersiniz düzeltiyorum, ancak ki hiç kimse bu tür olaylar bahanesiyle iki ülkenin dostane ilişkilerini bozma fırsatı bulmasın diye iki ülkenin bu alandaki işbirliği daha da sağlam olmalıdır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cezayir'deki toplantısına katılmak için Tahran'dan ayrılmadan önce Afrika'nın mevcut durumda İslam dünyasının önemli ekonomik ve kültürel fırsatlarından biri olduğunu söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed Bakır Galibaf, kuşkusuz özel bir öneme sahip olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısında 20'den fazla meclis başkanının hazır bulunduğunu belirtti. Galibaf, batılı ülkelerin İslam ulusuna karşı davranışları, İslamofobi ve özellikle Netanyahu'nun göreve gelmesinden sonra Filistinlilerin özel koşulları ve işgal altındaki topraklardaki eylemleri gibi ortaya çıkan koşullar dikkate alındığında elbette Filistinlilerin Siyonistlere karşı doğru ve bir ölçüde tepki göstermesi bu konferansın yapılmasını bu noktada çok hassas kılıyor olduğunu sözlerine ekledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İslam ülkeleri arasında vahdet ve birlikteliğe vurgu yaparak, bugün İslam dünyasının düşmanlarının çabalarından biri de farklı dinler arasında tefrika oluşturmaktır. İşte bu konferans ve burada ele alınacak konular İslam ümmetinin onuru, İslam'ın ilerlemesi ve dünyada İslam'a zarar vermek isteyenlere ve Müslümanları terörist olarak tanımlayanlara karşı mücadele için daha uyumlu bir birlik arayışına fırsat verecektir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, cumartesi akşamı İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait atölye komplekslerinden biri küçük uçakların saldırısına uğradı. Bunlardan biri kompleksin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer iki uçak savunma tuzaklarına takılıp patlatıldı denildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı İsfahan'ın savunma sanayilerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından yayınladığı bildiride bu başarısız saldırının dün akşam saat 23.30 sıralarında gerçekleştirildiğini ancak öngörüler ve savunma önlemleri ile küçük saldırgan cihazların saldırısı başarıyla püskürtüldüğü belirtildi. Bildirinin devamında şu ifadeler yer almıştır. Bu başarısız saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken atölyenin çatısında ufak çaplı hasar meydana geldi ve bu durum Allah'ın izniyle kompleksin teçhizat ve görevlerinde bir aksamaya neden olmadı. Savunma Bakanlığı Aziz İslami İran milletine merkezlerimizin güç, otorite ve güvenlik üretme amaçlı eylemlerinin hız ve ciddiyetle devam edeceğine dair güvence vermektedir ve böylesi alçak eylemlerin ülkenin ilerlemesinin devamına bir etkisi olmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Deniz Kuvvetlerine ait filonun Latin Amerika'ya giriş yaptığını duyurdu. Ordunun Halkla İlişkiler Bürosu'nun raporuna göre Amiral Kaviani, İran İslam Cumhuriyeti Donanması Latin Amerika'nın batısında İslami İran'ın bayrağını dalgalandırdı ve ordunun filoları Kuzey Hint Okyanusu'nda güçlü bir varlık sergiledi dedi. Amiral Kaviani bugün İslami İran'ın gücünün ve şerefinin şehitlerin ve savaşçıların kanıyla kutsanmış olduğunu belirterek İran'da yaşanan her komplo içinde İngiltere ve Amerika'nın izlerini taşır çünkü İslam'ın ve istikbar karşıtı düşüncenin tehlikesini kendilerine karşı hissetmişlerdir diye kaydetti. Amerika askerlerinin Vietnam, Afganistan, Suriye ve Irak'taki bulunmasının oluşturduğu tahribat ve yıkıcı etkilere değinen İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı, Batı'nın istikbar düşüncesine karşı şehitlerin ona model olduğu İslami düşünceyle yüzleşmek gerekir diye ekledi. Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin yasal bir üyesi paylaştığı bir tweette şöyle yazdı. Amerika Dışişleri Bakanı ve eski başkanının İranlı ve Iraklı yetkililere suikast düzenlediği suçlamasıyla yargılanması devam ediyor. Amerika eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo anılarında General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinde Amerikan askerlerinin terör ve cinayet eylemine karıştığını itiraf etti. Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin yasal üyelerinden Abbas Ali Kethudai attığı tweette şöyle yazdı. Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve eski başkanı Mike Pompeo ve Donald Trump'ın İranlı ve Iraklı yetkililere suikast suçlamasıyla takibi devam ediyor. Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi'nin portalının raporuna göre Kethudai kendi Twitter sayfasında adalet yerini bulanana kadar Trump ve Pompeo'nun takibinin devam edeceğini bildirdi. İran'ın batısında yer alan Dehloran ilçesine bağlı Musyan bölgesinin mahkeme başkanı bu ilçede 100 adet tabancanın keşfedildiğini açıkladı. İran Haber Ajansı'nın raporuna göre Eynullah Niyazifer, İran güvenlik güçleri, Abbas Ovası sınırında ülkeye sokmaya çalışılan kaçakçılara ait 100 tabancayı ele geçirdiğini ve bu operasyonda güvenlik güçlerinin teyakkuzu ile kaçakçılardan birinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini duyurdu. Son dönemde İran'da Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle huzursuzlukların ortaya çıkması, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarına bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak ve olabildiğince isyan çıkarmak için kullanmalarına vesile kılmıştır. Ekonomi ve Mali İşler Bakan Yardımcısı, İran'daki en büyük yabancı yatırımcının Rusya olduğunu vurguladı. Ali Fekri sözlerinin devamında İran'da yatırım yapan diğer ülkeler hakkında şöyle konuştu. Geçtiğimiz yıl İran'da iki petrol projesine yatırım yapan 2,7 milyar dolar ile en büyük yatırımcı Rusya oldu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fekri sözlerini şöyle sürdürdü. Birleşik Arap Emirliği 2., Türkiye 3., Çin 4. ve Afganistan 5. yatırımcılar arasında yer almakta. Çinliler İran'ın sınırlarında transit geçiş için bulunan lojistik merkezlerine ve madencilik projelerine yatırım yapmış ve 13. hükümetin başlangıcından bu yana Çin 21 sanayi projesi, 2 maden projesi, 1 hizmet ve 1 tarım projesi olmak üzere 25 projeye 185 milyon dolar yatırım yapmışlardır. 41. Uluslararası Felç Film Festivali'nin Halkla İlişkiler Müdürü, Uluslararası Felç Film Festivali'nde 25 ülkeden 26 filmin gösterileceğini açıkladı. İrna'ya demeç veren Mesut Necefi, bu festivalin uluslararası bölümünde 25 ülkeden 26 filmin gösterileceğini işaretle bu eserlerden 9 filmin birkaç ülkenin ortak yapımı olduğunu söyledi. 41. Uluslararası Felç Film Festivali'nin Halkla İlişkiler Müdürü ayrıca şunları söyledi. Festivalin uluslararası bölümünün eserleri Saadet Sineması, Cilvegah-ı Şark ve Festivaller Festivali olmak üzere 3 bölümde gösterilecek. Bu 3 bölümün her biri yabancı filmler ve sınırlı sayıda İran filminin birleşiminden oluşuyor. İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi eylemler nedeniyle İsveç'in NATO'ya üyeliğinin askıya alındığını açıkladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tobias Blistrom dün Expressen gazetesine verdiği röportajda Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi eylemler nedeniyle ülkesinin NATO'ya üyeliğinin askıya alındığını duyurdu. Aynı zamanda İsveç Dışişleri Bakanı Temmuz ayında NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye ile bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti. Sputnik Haber Ajansı geçen hafta bilgili kaynaklara dayanarak aktardığı haberinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyelik müzakerelerin ertelendiğini bildirdi. Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve 1867'si diğer uyruklardan toplam 2831 göçmen sınır dışı edildiği aktarıldı. Türkiye'nin güneyindeki Antalya ilinin ormanları bir kez daha alev aldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edilirken bu alevin etkisini azaltmak için bütün ekip güçlerinin kontrolü ellerine aldıkları belirtildi ve iki mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığı da bildirildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizin saati burada sona eriyor. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bugünkü ilk yorumumuz Rusya'nın Afrika'da etkinliğini arttırma çabaları başlığını taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 23 Ocak Pazartesi gününden itibaren birkaç Afrika ülkesine dönemsel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Güney Afrika, Suatini, Angola ve Eritre gibi ülkeleri ziyaret etti. Bu Lavrov'un bu sene ikinci Afrika turu da sayılmaktadır. Afrika ülkesi eskiden Swaziland olarak bilinen Suatini'ye yaptığı gezide Sergey Lavrov ülkesinin diğer ülkelerin iç siyasetine karışmadığını söyledi. Lavrov, Güney Afrika ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı. 26-29 Temmuz 2023 tarihlerinde St. Petersburg'da gerçekleştirilecek olan 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomik Forumu hakkında da konuşuldu. Rusya Dışişleri Bakanı'nın Güney Afrikalı yetkililerle yaptığı ziyaretin odak noktasından biri de bu forumun olduğu belirtildi. Lavrov, Rusya, Güney Afrika ve Çin arasındaki ortak tatbikatlar düzenlenmesi konusunda batılı ülkelerin müdahalesi konusunda Rusya'nın macera peşinde olmadığını da belirtti. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa hükümetinin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk yapmak istediğini ifade etmesi bu alanda önem taşımaktadır. Rusya ve Güney Afrika'nın BRICS grubuna üyeliği ve iki ülke arasındaki yakın ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda bu ifadeler daha da anlamlıdır. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naldi Pandor ülkesinin Ukrayna savaşında tarafsız olduğunu vurguladı ve batılı ülkeleri Rusya'yı suçlaması ve işgal altındaki Filistin topraklarına Siyonist işgalcilerin saldırıları gibi diğer açık ve net taciz ve saldırı eylemini görmezden gelmekten dolayı şiddetle eleştirdi. Bazı Afrika ülkeleri Ukrayna'daki savaşa karşı tarafsız bir tutum benimsemiş durumdadır. Mart 2022'de Rusya'nın eylemlerini kınayan ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararında Afrika ülkeleri çekimser kalanların önemli bir bölümünü oluşturdu. Ayrıca Eritre, Suriye, Kuzey Kore, Çin ve Beyaz Rusya ile birlikte bu karara karşı oy kullanan 5 ülkeden biri oldu. Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Batı'nın Afrika'daki varlığını ve etkisini artırmaya yönelik hedefleri konusunda eleştirel bir tavır aldı. Lavrov, Afrika ülkesinin Rusya ile işbirliğine son verilmesini talep eden Amerika ve Avrupa ülkeleri aslında Batı'nın Afrika'ya olan sömürgeci bağımlılığını yeniden tesis etmeye çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın dönemsel olarak Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretler bağlamında ortaya çıkan önemli bir nokta da Moskova'nın kara kıta ülkeleri ile siyasi ve diplomatik etkileşimlerini artırarak ve onları Moskova'nın tutumlarıyla da buluşturarak siyasi izolasyondan kurtulmaya çalışmasıdır. Afrika'da yeni ekonomik fırsatlar ve iş bulmak ve yeni pazarlar keşfetmek gibi amaçlar da bu sürecin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana başta Amerika olmak üzere Batı Rusya'ya karşı olabilecek her alanda en ağır yaptırımlar uygulamış ve bu durum Moskova için çeşitli darboğazlara neden olmuştur. Bu durumda Rusya'nın yeni siyasi, ticari ve ekonomik ortaklar araması ve Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulama yaklaşımını desteklemeyen ancak ilişkilerin varlığını sürdürmek isteyen ülkelerle ilişkilerini genişletmeye odaklanması doğaldır. Hatta Moskova ile ilişkileri farklı alanlar açısından genişletmek isteyen Afrika ülkeleri ile ilişkilerin genişletilmesi Rusya'nın dış politikasının önceliği haline gelmiş bile söylenebilir. Uzmanlara göre ve Rusya'nın dış politikasının gidişatına bakıldığında Rusya'nın Afrika'ya özel ilgi göstermesi Moskova'nın Afrika ülkeleriyle çok yönlü ilişkilerini genişletmek ve bu kıtada daha fazla nüfus sahibi olmak için ciddi bir çaba içine girdiğini gösteriyor. Moskova'nın mevcut çabası Rusya'nın Afrika ülkeleriyle siyasi ilişkilerini genişletmeye odaklanmış görünüyor. Moskova yetkilileri Afrika ülkeleriyle ilişkilerin önemini defalarca vurguladı. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Afrika ülkeleriyle işbirliğinin stratejik ve uzun vadeli olduğunu, Afrika ülkeleri ve Afrika kıtasının bölgesel teşkilatlarıyla ilişkilerin geliştirilmesinin Rusya'nın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Avrupa Dışişleri Konseyi Afrika Departmanı Direktörü Theodor Murphy, Rusya, Batı'nın daha az şart ve koşulla güvenlik yardımı sağlayarak ve Batı'nın Afrika ülkelerine yönelik eleştirilerinin ötesinde siyasi örtü sağlayarak Afrika'daki nüfuzunu geri kazanma fırsatları buldu, dedi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Hindistan ve Pakistan ilişkilerinde çıkmaz başlığını taşıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Kar, İslamabad'ın Hindistan ile ilişkileri düzeltme yönündeki gizli her türlü çabayı ve girişimi reddetti. Pakistan Senatosu'nda konuşan Hina Rabbani Kar, Hindistan'ın provokatif davranışları ve Keşmir anlaşmazlığı nedeniyle İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiğini değerlendirdi. Son dönemde Hindistan-Pakistan Dışişleri Bakanlığı Şanghay zirvesine katılmaya davet ettikten sonra iki ülke arasında gizli çalışmaların olduğuna dair haberler çıktı. Bu arada Yeni Delhi'ye geçtiğimiz günlerde Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in gerginliği azaltma müzakerelerine devam etme önerisini reddetti. Bu da gösteriyor ki orta vadede Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki ihtilafların giderilmesine yönelik net bir beklenti yok. Keşmir ve bazı su kaynaklarının mülkiyeti konusunda Hindistan ile Pakistan arasında 70 yılı aşkın süredir devam eden anlaşmazlıklar bu ihtilafların doruk noktasıdır. Ağustos 1947'de İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlığını ilan eden iki ülke 70 yılı aşkın süredir Keşmir'in mülkiyeti ve bazı su kaynaklar gibi konularda anlaşmazlıklar yaşıyor. Hindistan ve Pakistan Keşmir'in mülkiyeti için iki kez savaştı ve 1999'da Kargil tepelerinde topyekün savaş aşamasına geldiler. İslamabad ile Hindistan arasındaki gerilim devam ederken iki ülkenin 2000'li yılların başında eski Pakistan Cumhurbaşkanı Perviz Müşerref döneminde başlayan gerilimi azaltma görüşmelerini sürdürmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Hindistan meseleleri uzmanı Suruş Emiri bu hususta şöyle diyor: Hindistan ve Pakistan birbirine destek olabilirken inşaat projelerini ilerletmek ve sosyal sorunlarını çözmek için her zamankinden daha fazla gerilimi azaltmak ve barışı tesis etmeye ihtiyaçları varken ihtilafları devam ettiriyorlar. İki taraf arasındaki özellikle Keşmir konusundaki görüş ayrılıkları sadece Yeni Delhi ile İslamabad arasındaki ilişkilere değil tüm alt kıtaya gölge düşürmüş ve bütçenin büyük bölümünü militarizme kaydırmıştır. Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesi, Hindistan alt kıtasını dünyanın en militarize bölgelerinden biri haline getirdi. Öyle ki bazen iki ülke arasındaki gerilim tırmandığında bazı çevreler nükleer bir saldırıdan bahsediyor ki bu çok endişe verici. Hindu milliyetçilerinin Hindistan'da iktidarda olduğu düşünüldüğünde Pakistan ile olan anlaşmazlıkları çözme konusunda isteksiz oldukları gibi tüm anlaşmazlıkları kendi çıkarları doğrultusunda çözmeye çalışıyorlar. Bu konuda Hindistan meseleleri uzmanı Dr. İkbal şöyle diyor: son yıllarda Yeni Delhi'deki Hindu hükümeti kontrolündeki Keşmir'in özelliğini iptal etmek gibi önlemlerle bu tartışmalı bölgeyi kendi topraklarına katmaya çalıştı. Bu arada Pakistan'da Keşmir krizinin Hindistan'ın reddettiği bu bölgenin statüsünün belirlenmesi için referandum yapılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması yoluyla çözülmesinde ısrar ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Behman 1401, Hicri Kameri 7 Recep 1444 ve Miladi 29 Ocak 2023 Pazar. 81 yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1320 yılında İngiltere ve Rus güçlerinin İran'a tecavüz etmeleri ve 2. Dünya Savaşı'nda İran'ın tarafsızlık ilkesini ihlal etmeleri ardından bu üç ülke arasında üçlü bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca İran'ın dönem hükümeti İran'ın hava, kara ve deniz irtibat imkanlarını müttefik güçlerin hizmetine sunma ve bu yolla Almanlar karşısında Rusya cephesinin güçlendirilmesini kabul etme mecburiyetinde kaldı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1357 yılında rahmetli İmam Hümeyni'nin ülkeye dönmesinin engellenmesine karşı din ulemasından bir grubun Tahran Üniversitesi'nde oturma eylemine gitmesi ardından Tahran halkından da kalabalık bir grup sloganlar atarak üniversiteye doğru harekete geçip ulemaya destek verdiklerini ilan ettiler. İran'ın birçok kentinde de halk Şah rejimine karşı yoğun gösterilere katıldı ki Şah askerleri halka saldırması neticesinde birçok insan şehit düştü. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1361'de İranlı cesur komutanlardan Hasan Bagri lakaplı Gulam Hüseyin Efşordi, Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaş sırasında şehit düştü. Hicri Şemsi 1334'te Tahran kendinde dünyaya gelen Efşordi gençken Ayetullah Beheşti'nin nezaretinde düzenlenen dini derslere katılırdı ve Ayetullah Beheşti'ye yönelik büyük ilgi duyardı. İlkokul ve liseyi bitirdikten sonra Urumiye Üniversitesi'ne girdi ancak siyasi faaliyetleri nedeniyle 2 yıl sonra üniversiteden çıkarıldı. Daha sonra İmam Hümeyni'nin emriyle orduya katılarak İmam Hümeyni'ye lebbeyk diyerek garnizondan kaçtı. Şehit Efşordi inkılabın zaferiyle İslam İnkılabı Komitesi'ne katıldı. Bir süre gazetecilik de yaptı ve Hicri Şemsi 1358'de Tahran Üniversitesi Adili Hukuk Bölümüne kabul edildi. İran'a karşı zorunlu savaşın başlamasıyla başta Samenul Hoceç, Tarikul Kuds, Fethül Mubin, Beytül Mukaddes, Ramazan ve Muharrem olmak üzere birçok askeri operasyonlara komutanlık etti. Efşordi nihayet Feke cephesindeki bir operasyonda 27 yaşında şehit düştü. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1395'te İranlı sinema ve televizyon oyuncusu Kazım Efrendi Niya vefat etti. Hicri Şemsi 1324'te Yezdin Nain kentinde dünyaya gelen Efrendi Niya, tiyatro, sinema ve televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Efrendi Niya, 60'tan fazla sinema filminde ve 50'den fazla televizyon dizisinde oyunculuk yaptı. Önce bugün Hicri Şemsi 9 Behmen 1381'de İranlı ünlü arif ve ahlak öğretmeni Muhammed İsmail Dolabi vefat etti. Üstad Dolabi peygamber ehlibeytine aşık idi ve konuşmalarında halka muhabbet ve sevgi besleme yollarını tavsiye ediyordu. Yıl önce Hicri Kameri 7 Recep 305 tarihinde böyle bir günde Müslüman muhaddis ve edip İbn Tarrar dünyaya geldi. İbn Tarrar lakabı ile ün yapan Ebu'l-Fetih Muaffi bin Zekeriya bin Yahya Şafii alimlerindendir ve fıkıh, edebiyat, hadis, nahiv ve lügat ilimlerinin önde gelen büyüklerinden sayılır. İbn Tarrar fıkıh alanında birçok esere imza attı. İbn Tarrar Kameri 390 yılında 85 yaşındayken Bağdat'ta hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Altılı Masa artık Millet İttifakı.
Yeni Asya.
Yeme içme sektörü mali destek bekliyor.
Milli Gazete.
Mavi Marmara Derneği'nden hükümete çağrı, İsrail'e boykot uygulansın.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 27 Ocak tarihli Kara Gazetesi'nde Akşener silahlara veda deyince başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçim sonuçları açısından HDP'nin oyları kritikti. HDP muhalefetteydi ama altını masa ile birlikte değildi. İktidar HDP kendi yanında değilse muhalefet blokunda da olmamasını isterdi. En azından bağımsız kalmasını istedi. 2019 İstanbul seçimlerinde İmralı'dan getirilen mektupta görülmüştü. Aslında HDP muhalefetle birlikte hareket etmek istiyordu ama özellikle İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in direnci vardı. HDP ile asla birlikte görünmek istenmiyordu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefet cenahında Meral Hanım'ın bu tavrı eleştirilere yol açıyor. O da bu eleştirileri bir tür hesaba çekilmek diye niteleyerek tepkiyle karşılıyordu. Peki neydi Meral Hanım'ın Kürtlere ilişkin yaklaşımı? Kürtler HDP'nin tapulu malı değil, onlara doğrudan hitap ederiz gibi bir yaklaşım vardı. O zaman bölgeye gidecek ve insanlarla yüz yüze konuşacaktı. Partisinin ilk kongrelerini de vesile edinerek Diyarbakır'a ve Urfa'ya gitti. Diyarbakır'da liderlerin dili genellikle Diyarbakır'a özel olur. Diğer ifadeyle İzmir'den farklı olur. Meral Hanım Diyarbakır'da ben buraya bu topraklar kurumasın diye Dicle'ye bir damla su olmaya geldim. Kadim ahde vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim gibi ifadelerle duygulu konuşma yaptı. Sonra İYİ Parti bu ülkenin has evlatları Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu dedi. Sonra da o cümleyi kurdu. Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslatmaksa biz varız. Tahmin edilebilir ki bu gezi projektörler altındaydı. İYİ Parti MHP'den kopanların kurduğu bir partiydi. Milliyetçi tabana hitap ediyordu. MHP tabanın İYİ Parti'ye girişinden tedirgindi. Diyarbakır'da bir şey söylensin ve o Akşener ya da İYİ Parti aleyhine kullanılsın. Beklenen bu idi. İşte o silahlara veda ifadesi sanki PKK ile birlikte güvenlik güçlerinin de silahlara veda etmesi zeminini çekilerek hedefe konuldu. Aslında Akşener'in ifadesi bildiğimiz çözüm sürecinde AK Parti'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımını yansıtıyordu. Orada da ana çaba Kandil'in silah bırakmasıydı. Analar ağlamasın çağrısı Türk-Kürt bütün anaların gözyaşını dindirmek içindi. Tabii ki güvenlik güçleri silah bırakmayacaktı ama silah bırakanların üzerine de gitmeyecekti. İş adam öldürmek değildi, barışı sağlamaktı. Terör bitecekse neden silah kullanılsındı ki? Akil insanlar bunun için çalıştı. O dönemde iktidar yanlışlar yaptı mı? Bana göre de yaptı. Terör örgütüyle Kürt sorunu görüşülmeyecekti. Terör örgütüyle sadece silahların bırakılması görüşülecekti. Çözüm sürecinde örgütün şehirlere yerleşmesine müsaade edilmeyecekti vesaire. Meral Hanım şimdi biz olmaktan bahsediyor. Bu ülkenin biz olmaya ihtiyacı yok mu? Belki Meral Hanım'a biz olmak için HDP ile görüşmek de gerekmiyor mu diye sorulabilir.
Cevher İlhan 27 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde istişare, müzakere ve mutabakatla başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'nin seçim atmosferine girdi, vasatta ülkeyi her yönüyle yıkıma uğratan tek kişilik ucube sistemin tahribatını tamir ile güçlü parlamenter sisteme taşıma azmindeki altılı işbirliğinden İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki 11. toplantısı kamuoyunda yoğun ilgi gördü. Bilhassa 30 Ocak'ta ATO Ankara Kongre Merkezi'nde milletvekillerinin, belediye başkanlarının katılacağı geniş bir tanıtımla kamuoyu ile paylaşılacak. Ekonomiden adalete, iç güvenlikten dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma bütün alanlarda yapılacakları süreleriyle belirleyen seçim beyannamesi ve ilk kez koalisyon protokolü, ortak hükümet programı ve parlamenter sisteme geçiş yol haritası olarak ortak deklarasyonda millete deklare edilecek temel politika alanları ile ilgili son mutabakat görüşmesi açısından büyük ehemmiyet taşıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öncelikle AK Parti MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na karşı kurulamayacaklarını hesapladıkları Millet İttifakı'nın parlamenter sistem işbirliğiyle 6 partinin işbirliğine gelişmesi karşısında iktidar cephesinin yine gece yarısı oldu bittilerle dayattığı ve seçim ittifaklarını işlevsiz hale getirip Millet İttifakı bileşenlerinin artık oylarının boşa gitmesini amaçlayan yeni seçim yasası kumpasının boşa çıkarılması icap ediyor. Bu bakımdan Ortak Seçim Komisyonu'nun bir tek oyun dahi zayi olmaması perspektifiyle seçim ve sandık güvenliğinin temininin yanı sıra mecliste nitelikli çoğunluğun sağlanması için altılı işbirliği partilerinin hangi ilde ve seçim çevresinde hangi partiyle birlikte ya da tek başına seçimlere gireceğine dair simülasyonlarla alternatifli senaryoları sıralayan çalışmasının da liderlere sunulup son şeklinin verilmesi seçim işbirliğinde önemli bir aşama olarak görülüyor. Ancak en önemli husus ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin başlatılıp niteliklerinin ve özelliklerinin müşahhas olarak ele alınması. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki ikinci turun son toplantısında belirlenecek ortak adayın ana muhalefet liderinin ifadesiyle Şubat ortasında İstanbul'da yapılacak ve altılı işbirliği liderliğinin de katılacağı ortak bir mitingle millete açıklaması. Bu konuda her ne kadar aday göstereceklerini duyursalar da HDP'nin kurumsal olarak eş başkanlar üzerinden otoriter, tekçi, sömürücü, talancı sistemin zorbalığına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe dayanan cürümeyi sona erdirmek için müzakere kapısını kapatmadıklarını ve ortak adayı görüşmeye hazır olduklarını bildirmesi, eski eş başkan Demirtaş'ın "Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz ya içeride ya dışarıda" uyarısıyla ortak aday iradesinin belirlenmesi çağrısı yapması, ortak aday üzerinden demokratik işbirliğinin genişleyeceğini gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Akın Aydın 27 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Altılı Masa'nın adayı da mı Erdoğan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan ve Bahçeli adayınızı açıklayın diyor ama Altılı Masa bileşenlerinin yaptığı açıklamalarına bakınca onlar da adayımız Erdoğan'dır gibi bir durum ortaya çıkıyor. Malumunuz kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, ilkesi ve kanunlar karşısında herkesin eşit olduğu sosyal hukuk devletinde yaşıyoruz. Önümüz seçim ve kanunlara göre Sayın Erdoğan'ın adaylığı mümkün değil. Yandaş hukukçular konuyla ilgili bin bir takla atsa da kanun açık ve net diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Öyle ki karne hediyesi et provokasyonuna uğrayan o çocuk bile kanunları görse Erdoğan aday olamaz der. Ama altılı masanın bileşenleri bir türlü ortaya irade koyamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Erdoğan'ın adaylığı konusunda neden sessiz kalıyorsunuz? El cevap. Diyelim ki ses çıkardık. Nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu'na. O üyeleri atayan kim? Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Dolayısıyla bizim Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok diyor Kemal Bey. Kemal Bey'e tek soru. 450 kilometre neden yürümüştünüz? Kilo vermek için mi? Demek ki adalet için Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometre yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu adalet arayışından vazgeçmiş. Ki bunu zaten kendisi de itiraf ediyor. Ne yapalım? Kime? Kimi veya kimi kime şikayet edelim? Bu acziyetin, mağlubiyetin, ortadaki rejimi ve rejimin sahibini kabullenişin itirafıdır. Ama aynı Kemal Bey, YSK'ya güvenmediğini açıklıyor ve sandık güvenliğinden bahsediyor. Sahi sandık güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Valiler, kaymakamlar, Erdoğan'ın iktidarın valisi, kaymakamı dediniz. Emniyeti zaten Süleyman Soylu'ya bıraktınız. YSK'ya da güvenmiyorsunuz. Sandık güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Soru, altılı masanın bu çaresizliğini ve de teslimiyetini gören vatandaş size neden oy versin ki? Demek ki yürüyerek adalet bulunmuyormuş. Bir yerde adalet arayışı varsa o adalet için her türlü bedeli ödemeye hazır liderler önderle olmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Seda Akar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Toplumların inanç, gelenek ve yaşanmışlıklarının içinden süzülüp gelen kavramlar canlı bir organizma gibidir ve bireylerin hayat tarzlarını, bakış açılarını ve kendilik algılarını da şekillendirir. Eğer kavramlarınız istilaya uğramışsa, kültürel kimliğinizi, öz varlığınızı ve geleneksel mirasınızı korumanız mümkün olmaz ve içten içe çökersiniz. Kapitalist sistem, toplumların kişiliğini inşa eden kavramları hedef alıyor ve tüketim mekanizmasını da koruyabilmek için istediği kavramı istediği kalıplara sokarak bireylerin tüketim heveslerini de kontrol altında tutuyor. Nitekim dışa dönüklük ve güçlü iletişim her dönemde, her çağda geçerli olan kavramlardı. Ancak sistem bu kavramları özünden koparıp tüketim malzemesi haline getirdi. Dışa dönüklüğünüzün getirdiği avantajlar sizi maddi kazanımlara taşıyabilir ve büyük holdinglerin aranan elemanı haline gelebilirsiniz. Kazancınızla şaşalı bir hayat sürebilir ve iletişim becerinizi, zekanızı, sosyal çevrenizi kullanarak büyük imkanlar elde edebilirsiniz. Ancak elde ettiğiniz birikimlerinizde hak sahibi olanlara kapınızı açmamışsa, mülkü verene şükredip borcunuzu ödememişseniz, denizin dibindeki zenginlikleri görmeyip kıyıdaki yosunlarla iktifa etmektesinizdir. Evet, bence de kapitalist dünya birçok ülke, özellikle 3. dünya ülkelerini, halklarının beyinlerini resmen istila etmiştir. Ve tabii ki bu konuda bağımsızlığını da elde edememektedir ve bağımlı bir yöne sürüklenmektedir.
Siz de bu... insanlar artık birbirine benzemeye başladı. Hani kapitalizm insanların zevklerini, beğenilerini yönlendiriyor ya. Yani sosyal medyada her yerde,
evet,
insanlar birbirine benziyor. Kendilerine ait fikirleri yok. Yani insanlar bu hale geldi.
Bir bakıma bağımlı hale gelmişler. Kendi düşüncelerini ortaya koyamıyorlar. Tamamen bağımlı bir
o
sistem.
O bahsettiği dışa dönüklülük de kapitalizmin istediği şekilde dışa dönüklülük. Kendilerine,
evet,
göre değildir.
Tabii
yani.
Tabii ki. Evet.
İsterseniz mektubun devamını ben okuyayım. Biraz uzun galiba. Tüketim toplumu, bireylerin özgür kimliklerini kendine mal etmeye çalışan bir yapı ve bu yapı içerisinde sadece araçlar değil, düşünceler, kavramlar ve geleceğe dair idealler de dönüşerek tüketimi entegre oluyor. Sistem bireylerin tüketim iştahını kabartmak için kavramlara, mizacına uygun anlamlar yükleyip cazip hale getiriyor ve bireyleri tüketim ağının içinde tutmaya çalışıyor. Kapitalizmin öne sürdüğü kavramlar aileleri de etkiliyor. Anne babalar artık başlarına yere eğen sakin çocukları zayıf ve güvensiz olarak görüyor ve onlara kronik bir kompleks aşılıyorlar. Aile içinde ya da arkadaş çevresinde varlıklarını hissettiremeyen gençler başarısızlıkla damgalanıyor ve ne iş hayatlarında ne de sosyal yaşamlarında kabul görebiliyorlar. Oysa özgüven bahsedildiği gibi kişinin bulunduğu ortamda varlığını hissettirmesi değildir. Aksine başını eğip haddini bilmesi ve kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmesidir. Özgüven, kişinin yüzüne taktığı tüm maskeleri çıkarıp varlığını sahip olduğu değerlerle ortaya koyabilmesidir. Gücün sahibi Allah'tır. İnsan ona yaklaştıkça güven duygusu gelişir, uzaklaştıkça da zayıflar. Başınızı çevirdiğinizde bunu bariz şekilde görebilirsiniz.
Bence tabii günümüz gençliği de başıboşluk gibi bir durumla karşı karşıya. Yani kendi fikirlerini içe kapanık, içe dönük bir sisteme girmişler. Yani gerçekten aile içinde, hatta toplum içinde de kendilerini gösterememekteler. Yani kendi kapasiteleri, kendi işte düşüncelerini ortaya koyamıyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Bir de bir şey var, yani hani çok şaşalı dünyada yaşıyoruz da, gürültülü, yaygara dolu bir dünyada. Bazı gençler hani sakin, sessiz konuşmuyor. İnsanlar bu tip sessiz insanları hep bir şekilde kötü sıfatlarla, aşağılayıcı, bilmem alaycı sıfatlarla niteliyorlar yani. Hani sessizlik bir kötülük değil ki. Bazı insanlar sessiz, bazı insanlar da mesela biraz daha aktif, konuşkan.
Dinleyicimize teşekkür eder, mektuplarının devamını diliyoruz.
Mahmut Sezer isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları yer veriyor. Biliyorsun çoraklaşmış kalplerimizin yeşermesi için senin bana, benim sana ihtiyacım var. Konuşalım, yükü paylaşalım ve başımızı arkaya çevirip geride bıraktığımız izlere bakalım. Hani ellerindeki papatyaları koklayarak yürüyenler bizim ayak izlerimizle bulacaklardı yolu. Peki bu mümkün oldu mu? Uzat ayaklarını toprağa kardeşim. Başımızı keşkelerin çukurundan çevirip güneşin doğduğu yöne doğru çevirelim ve hayallerimizin hangi denizin sularıyla beslendiğini anlamaya çalışalım. Birlikte gülüp birlikte ağlayalım ve yaralarımızın merhemini birlikte bulalım. Dur konuşalım. Sen bana sor, ben sana sorayım. Birbirimize kardeşlik borcumuzu ödeyelim. Sen benim yükümü tut, ben senin yükünü tutayım. Yol yorucu değil ancak yollara taş serpenler var ve biz onlarla aynı havayı soluyoruz. Yüreklerinde diken yetiştiren bu caniler öldürüyor, yıkıyor, aç bırakıyor, gözden düşürüyor ve dünyayı karanlık bir zindana çeviriyorlar. Ama şunu biliyoruz ki bir zerre iyilik dünya dolusu kötülüğe galip gelir. Unutmayalım, yıldızlar gökyüzünü delip geçecek kadar güçlüdür. O yüzden ellerimizi kavuşturalım, umutlarımızı kuşanalım ve gecenin bağrına güçlü adımlarla yürüyelim.
Dur, konuşalım kardeş. 3-5 kelam edebilmek için seçilmiş mekanlara hiç ihtiyacımız yok. Yeter ki gönüller bir olsun, söz adresine ulaşır ve her şey son bulur. Bulunduğumuz yer bir duvar dibi de olabilir, el değmemiş bir toprak parçası olabilir, tenhada kalmış bir ev de olabilir. Nerede olduğumuzun ya da neye sahip olduğumuzun hiç önemi yok. Yeter ki kalplerimiz bir olsun. Yeter ki niyetlerimiz sevgi denizinde buluşsun. Şimdi sırada bir telefon bağlantımız var.
Merhaba, kolay gelsin. Ben Van'dan arıyorum. Zaman zaman sizi dinlerim. Güzel yayınlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Dinleyicimize teşekkür ederek mektuplarının devamını diliyoruz.
Leyla Sancar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Danimarkalı İslam düşmanı siyasinin İsveç'in himayelerinde sergilediği Kur'an-ı Kerim yakma eylemi İslam dünyasını öfkelendirdi. Hem de öfkelerini kontrol altında tutma gayretiyle sokaklar dolmaya başladı. Kısacası İsveç'te yaşanan olay genellikle ırkçı siyasiden alçak tahrik başlığı altında medyada yer aldı. Olay daha uzun bir süre sadece bizim değil, dünya gündeminden düşmeyecektir. Bu arada İsveç'te yaşanan alçaklığa karşı ses çıkarmamayı tercih eden, adeta bu duruşları ile alçaklığa destek vermiş olan Avrupa ülkelerinin bu tutumu ise ülkemizde genellikle ikiyüzlülük olarak nitelendirildi. Doğrusunu söylemek gerekirse son olay, özellikle de buna benzer bir olayın Hollanda'da da yaşanması ile fiilen üçüncü bir Batı ülkesinin katılması oldu. Evet, yine her zamanki gibi yani Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret eylemleri. Umarız bir daha bu çirkin olaylar yaşanmaz.
Evet, inşallah. Habire bu küstahlıklara devam ediyorlar. Tabii.
Bir de ifade özgürlüğü başlığı altında.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsude.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@devlet.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 no'lu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 no'lu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran adresini kullanabilirler.
Parsude yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracıyla Parsude Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Musa Karakoç, Yiğit Peker ve Nevşen Aydın isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdi. Yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Muhterem dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklarda sorumluluk duygusu hakkında konuşacağız.
İyi bir hayattan zevk almak için hem fiziksel hem de zihinsel sağlık önemlidir. Bazen istediğiniz hayatı elde etmek için yaşam tarzınızda değişiklik yapmak gerekir. Düzenli Hayat isimli programımızda hep birlikte kötü alışkanlıkları iyi alışkanlıklarla değiştiriyoruz. Unutulmamalıdır ki bu programda yer alan tavsiyeler genel tavsiyelerdir ve bazı tavsiyeler herkes için uygun olmayabilir. Gerekirse yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmak için doktorunuza veya danışmanınıza danışın.
Sorumluluk sahibi olmak yaşamda gerekli becerilerden biridir. Ve bu becerinin çocukluk döneminde ebeveynler veya eğitim koçları tarafından öğretilmesi insanların yaşam kalitelerine ve başarılarına yardımcı olur. Aslında bir çocukta gelişimin çok erken yaşlarından itibaren sorumluluğu kabul etmek, entelektüel olgunluğun kişisel gelişimin göstergesidir ve ruh sağlığının gelişmesine, özgüven artmasına ve olumlu benlik kavramına yol açar. Ne yazık ki pek çok anne baba şefkatlerinden dolayı çocuklarına sorumluluk vermiyor ve bu onlar için ileride sorun yaratıyor.
Ebeveynler gelişim sürecinde çocuklarına sorumluluk vermeyi kabul etmeli ve bazı şeyleri kendi başına yapmasını beklemelidir. Çocuklara bazı sorumlulukların verilmemesi zamanla istediğini kolayca elde etmeyi öğrenmesine ve bekleyen ve hazır konmayı alışkan bir insan haline gelmesini sağlar. Bu nedenle ebeveynler çocukların sorumluluğunu artırmanın bir yolunu bulmaya çalışmalıdır. Çocuğa verilen sorumluluklar çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun olmalıdır. Örneğin 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklar kendi seçimlerini yapabilir, bugün anaokuluna ne giyeceklerine karar verebilirler. Elbette bu konu anne ve babaların gözetiminde olmalıdır ya da beslenme ve ne yiyeceği konusunda kendi kararlarını verebilir. Bu çalışma çocuklarda anoreksiya tedavisinde de etkili olabilir. Tabii ki bazı kısıtlamalar uygulanmalıdır. Ayrıca 5 yaşındaki bir çocuğun oyun oynadıktan sonra eşyalarını toplaması beklenebilir ve dağınıklık yaparsa kendi temizlemeyi ve toplamaya fırsat bulmalıdır. Ancak bu konuda çocuğa yardım edilebilir ve rehberlik edilebilir.
Çocuklar okula başladıklarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenirler. Örneğin ev işlerinde yardımcı olabilirler ve yemek sofrasını sermek gibi basit işler çocuk için iyi bir sorumluluk olabilir. Çocukların harçlık yönetimini kendilerine bırakabilirsiniz. Ne kadar harcayacaklarına ve neye harcayacaklarına karar verebilirler. Önce haftalık parayla ve harçlıkla başlayın. Çocuğunuzun savurganlık yaparsa ve parası biterse aşırı bonkörlükle onu tekrar paraya boğmayın. Ayrıca esnekliğinizin ve onlara karşı sulta kurmamaktaki tavırlarınız başarılı bir iki yönlü ilişkinin anahtarı olduğunu unutmayın. Çocukların temel ve basit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun ve onlara göre hareket edin. Aynı zamanda yaşına göre kuralları ve kısıtlamaları belirleyin ve çocuğunuzun düşündüğünüz yaşının varlığından haberdar olmasını veya doğru anladığından emin olun.
Ergenlik çağındaki ve 10-11 yaşından sonraki çocuklar birçok konuda fikir sahibi olabilir ve ortak aile kararlarında fikirlerinin sorulması ve danışılması çok önemlidir. Bu yaştan itibaren çocuğunuzun evde yalnız kalmasını ve arkadaşlarıyla tek başına dışarı çıkmasını bekleyebilirsiniz. Çocuğu evde yalnız bırakma konusunda ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kısıtlamalar elbette vardır. 15 yaş civarında çocuğunuz kendi başına seyahat edebilir, aylık olarak parasını yönetebilir ve arkadaşları ile kişisel olarak eğlenebilir. 15 yaşındaki bir gençten ev işlerine katılımını beklemek de mümkündür. Çocuğunuzdan veya gencinizden beklentileriniz ile onların talepleri arasında denge kurmayı unutmayın ve çocuğunuzla her zaman esnek bir şekilde müzakere edin. Öte yandan çocuğunuzu yetiştirme şekliniz onun geleceğini belirler ve bunu unutmayın.
Şimdi çocuklarda sorumluluk ruhunu nasıl yaratacağımızı ve güçlendireceğimizi öğrenmek istiyoruz. Bunun için her zaman çocuğunuzu sorumlulukları yerine getirmesi için teşvik etmeye çalışmak gerekir. Çocuğa komutları basit bir şekilde açıklayın. Sabırlı olmak, başarılı çocuk yetiştirmenin anahtarıdır. Bu yüzden sabırlı olun ki çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzdan gerçekçi beklentiler içinde olun, esnek olun ve çocukların yaratıcılığının gelişmesine izin verin. Çocuğunuza hatalarını kabul etmeyi öğretin. Çocuğun yaşına göre görev ve sorumlulukları belirleyin ve büyüdükçe sorumlulukları arttırın.
Çocuğunuza sorumluluk yüklemezseniz ileride en ufak bir iş için size güvenecek bir çocuk göreceksiniz ve bu çocuk da bağımlı kişilik bozukluğuna neden olacaktır. Bunun bir diğer sonucu da çocuğun kendine güvenen olmaması, sorunlarını tek başına çözemeyeceğini düşünmesidir. Böyle bir çocuk hiçbir konuda karar veremez ve anne babası olmadan baş edemez. Yaşlılıkta bu insanlar temellikte önde gelirler ve karar vermede zorluk çekerler. Çocuğa sorumluluk verilmemesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu sebeplerden biri anne babanın aşırı şefkat ve merhamet nedeniyle çocuğunun yorulacağını veya bunu yapamayacak durumda olduğunu düşünebilmesidir. Ya da kendileri zor bir çocukluk geçirmiş olan bazı ebeveynler çocukların isteklerini yerine getirmenin çok peşinde olabilir veya çocuklarının acı çekmesinden endişe duyabilir. Aslında bunu yaparak bazı alanlarda hayatı onlar için kolaylaştırabilir ama çocuklar için zor bir gelecek yaratmış olurlar.
Tahran Radyosu.
Kimi ebeveynler ise meşguliyetleri veya yorgunlukları nedeniyle çocuklarını sevmek ve onunla vakit geçirmek için yeterli zamanları ve enerjileri yoktur. Bu kişiler genellikle aşırı maddi olanaklar sağlayarak ya da çocuğunun istediği şeyleri yaparak çocuklarını memnun etmeye çalışırlar. Bazen ebeveynler suçluluk duygusu ya da yeterince iyi olmadıklarından korktukları için bu duyguyu fazlasıyla telafi etmeye çalışırlar. Bu aşırı duygusal davranışlar tüm sorumlulukların yükünü tek başına kabul etmek ve çocuktan hiçbir şey beklememek anlamına gelir. Bu yetiştirme yöntemlerinin en önemli sonucunun ise kişide özgüvenin azalması, bunun sonucunda performansın düşmesi, sınırlı ve düşük riskli seçimler yapılması, kişinin benlik algısı ve özgüveni üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıdır. Ayrıca daha kötü koşullarda kişide kişilik bozukluklarına neden olabilir.
Sohbetimizin devamında çocuklarda sorumluluğu artırmak için bazı stratejileri gözden geçireceğiz. Çocukların sorumluluğunu artırmasının en kolay yollarından biri onları alışveriş, ev temizliği, yemek pişirme gibi basit faaliyetlere dahil etmektir. Çocuğunuzun sizinle işbirliği yapması, çalışması çocukların özgüven ve bağımsızlık duygularını güçlendirir. Ayrıca bu davranışınız onun sorumlulukları kabul edeceğine inandığınızı anlamasını sağlar. Çocuklarda örneğin ödev yapmak, yemek yemek vesaire durumlarda da sorumluluğu artırmak için net kurallar koymak gerekir. Kuralların sert ve değişmez olmaması gerektiğini unutmayın. Aksine gerektiğinde çocuğun ihtiyaçlarına göre değişmek için yeterli esnekliğe sahip olmalıdırlar.
Çocuk görev ve sorumluluklarıyla başa çıktığında onu kolayca göz ardı etmeyin ve bu davranışını teşvik edin. Özellikle görevlerini yerine getirmek için inisiyatif aldığında daha da teşvik edilmelidir. Çocuklarda sorumluluğun artması için onu suçlamak yerine ona sorumluluklarının hatırlatılmasına da dikkat etmek gerekir. Örneğin çocuğunuz hala ödevini yapmadıysa ve onu parka götürmek için ısrar ediyorsa, neden ödevini hala yapmadın veya neden hiçbir şeyi zamanında ve doğru yapmıyorsun gibi şeyler söylemek yerine seni parka götürmek isterdim ama sen önce ödevini yapmalısın, sonra parkta daha çok vakit geçirebilirsin diyebiliriz. Aslında önemli olan çocuğunuza karşı cephede değil onun tarafında olduğunuzu hissetmesidir.
Çocuklarda sorumluluğu artıran bir diğer yolu da plan belirlemektir. Günlük planlar yazmak çocukluktan itibaren gereklidir. Çünkü çocuğunuzun hayatını düzene sokar ve isterse de istemese de bu beceriyi daha büyük yaşlarda öğrenmesi gerekir. Çocuğunuza asla sorumsuz demeyin. Çocuğunuza sorumsuz diyorsanız, sorumsuz olduğuna inanacak ve çocuğunuzdaki bu tutumu değiştirmek zor olacaktır. Çocuğunuz işinde gerçekten sorumlu değilse ona bu isimle hitap etmenize gerek yoktur. Aksine ondaki sorumluluk becerisini artırın ve son olarak görevi sorumlulukla karıştırmayın. Çocuğun görevi odayı temizlemek ve eşyalarını düzenlemektir. Ancak sorumluluk demek çocuğun yapmakta yükünü olduğu görevlere ek olarak çocuktan bazı şeylerin sorulması demektir. Çocuktan bir şey yapmasını istediğinizde bu sorumluluk karşılığında bir şeyler alması gerektiğini de bilmelisiniz. Sorumluluk ile görev arasındaki bir diğer fark da görevde çocuğun kendisine verilen işi yapmaya zorlanmasıdır. Ama sorumluluğu bilinçli olarak kabul eder ve seçer.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerin önemli bölümlerinin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'ndeki İran Sanayi Fuarı'nda 3 saat boyunca incelemelerde bulundu. Batı Azerbaycan valisi, İran'ın Hoy depreminde yaralıların sayısının 580'e ulaştığını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetleri arasındaki ilişkilerin iki milletin düşmanların imalarıyla etkilenmesine izin vermeyeceğine vurgu yaptı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cezayir'deki toplantısına katılmak için Tahran'dan ayrılmadan önce Afrika'nın mevcut durumunda İslam dünyasının önemli ekonomik ve kültürel fırsatlarından biri olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride cumartesi akşamı İsfahan'daki Savunma Bakanlığı'na ait atölye komplekslerinden biri küçük uçakların saldırılarına uğradığı belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Deniz Kuvvetleri'ne ait filonun Latin Amerika'ya giriş yaptığını bildirdi. İran'ın batısında yer alan Dehloran ilçesine bağlı Musian bölgesinin mahkeme başkanı bu ilçede 100 adet tabancanın keşfedildiğini açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.